Üçüncü ayrım, kanlı yürüyüş, B. Traven, sayfa 25. Celso kulübenin çatısına destek olan direklerden birine dayanmış bıçağı da bir sopa yontuyordu. Elindeki sopaya verdiği dikkat, öküzlerin koşum takımı için bu sopanın çok önemli olduğunu gösteriyordu sanki. Halbuki o elindeki sopanın yararlılığını aklına bile getirmeden yalnızca yontuyordu. Kızın arkasından bakmadı ve onun bakışını da görmezlikten geldi. Çekingenlikle kızın parmaklarının arasından bakışı, yeryüzünde kendisi için tek erkeğin Celso olduğunu göstermeye yeten bir davranıştı. Kızın babası aşağı yukarı 200 adım kadar uzaklaştıktan sonra Celso başını kaldırdı. Ama bir yandan da elindeki sopayı yontmaktan geri durmuyordu. Herhangi birinin kendine baktığını sezdiği an göz kapaklarını indirip hiç önemsemiyormuşçasına yeniden işini sürdürebilirdi böylelikle. Başka birine değil, yalnız ve yalnız o kızı istediğini, yapacağı 15 çocuğu ana için onu seçtiğini kimsenin fark etmesini istemiyordu. Daha küçük bir çocukken devamlı köyde yaşadığı zamanlar kızı birçok kez yakından görmüştü. Bir keresinde de El Kura köyün yarı yıkık kilisesinde çocukları vaftiz etmeye geldiğinde, başka bir kez de bir düğünde 4 kez birlikte dans ettiklerinde ve ara sıra aileler Jovel'deki pazardan dönerken karşılaştıkları sırada. Eğer hesabını doğru tuttuysa kıza söylediği sözcükler 20'yi bulmazdı. Hatta dansta bile ona yalnızca yaklaşmış ve törelere uyarak ipek kırmızı mendilini kızın kucağına atmıştı. Bu onunla dans etmek istediğini gösteriyordu. Ona ne diyeceğini bilemiyordu. Havanın soğuk ya da sıcak olduğundan, yağmur yağacağından, susadıklarından mı söz etmeliydi? Aslında bunlar kızın da bildiği aptalca şeylerdi. Öyleyse neden sorsundu ki? Hatta teşekkür ederim ya da nasılsınız demek bile çok saçma geliyordu ona. Üstelik bütün köy aylarca dedikodu yapardı bunun üstüne. Ama yine de şu ya da bu biçimde kıza kendisinden hoşlandığını söylemeliydi. Yoksa 15 çocuğunun anası olamazdı o. Kızın evlenmek isteyip istememesi kızla kendisi arasındaki bir sorun değil, babasıyla onun arasındaki bir sorundu. İki erkek arasında yapılan pazarda kız hayır diyebilirdi. Bu onun hakkıydı. Gel gelelim kasabadaki bütün delikanlıların durumu aşağı yukarı aynıydı. Ne o ne de kabilesinin öbür kadınları bir erkeği diğerinden özel bir ayrım yaparak seçecek kadar eğitilmemişlerdi. Bir erkekle diğeri arasında küçük bir ayrım ancak onun babası tarafından yapılabilirdi. Bu ayrım da sadece adamlardan birinin sarhoş, öbürünün az içki içen, bir diğerinin de aguardiente'yi ağzına bile sürmemiş olmasıydı. Öteki ayrımlar ise kızın babasının değerlendirmesine göre adamlardan birinin işini daha iyi bilmesi ve tecrübeli olması, öbürünün ise daha yetenekli olmasıydı. Kızın babasının gözünde bir başka önemli özellik de bir delikanlının karısına 10 çocuk bile yapmasına yardım edemeyeceği, oysa öbürünün 20 çocuk yapıp onları kolaylıkla besleyebilecek gibi görünmesiydi. İster kişinin ta yüreğinden, ister ezbere bilinen bir şiirden gelsin, yerli köylülerin evliliklerinde hiçbir önemi yoktu duyguların. Önemli olan dünya gerçekleriydi ve tek önemli olan nesne de buydu. Bununla birlikte Celso'nun kızın babasıyla evliliği tartışmaya başladığı günden beri kız yeryüzünde kendi kaderinde yazılı olan tek erkeğin Celso olduğuna inanmaya başlamıştı. Ve eğer Celso duygusal bir biçimde bunu anlatabilseydi, dünyanın yaratılışından beri yeryüzüne gelmiş kadınların içinde kendine en uygun olanının o olduğunu söyleyecekti. Kilisenin ya da sivil yargıcın hiçbir rolü bile olmadan evlenebilirlerdi. El verir ki aileleri izin versindi. 30 yıllık evli bir çiftin mutlu olup olmadığını kimse bilmezdi. Evlilik mutluluğu onların duygu ölçülerinin çok dışındaydı. Çocukları olur, yarısı ölür, yarısı da yaşardı. Yaşayanların kimileri de evlenirdi. Ancak çalışarak yaşamlarını sürdürebilirlerdi. Çünkü çalışmayı durdurdukları an, hatta bu çok kısa bir dönem bile olsa, yiyecekleri mısırları ya da fasulyeleri olamazdı. Birlikte huzur içinde yaşayabilirlerdi. Evlendikleri günden başlayarak kadın kocasına yalnızca belli belirsiz tanıdığı Tanrı'dan çok daha fazla itaat ederdi. Kocasının sözleri ya da buyrukları onun için ve ister aynı evde yaşasınlar ister kendi evlerinde yaşasınlar çocukları için değiştirilmez bir yasaydı. Tıpkı iyi bir Katolik'in Papa'nın verdiği buyrukları eleştirmeyişi ve yeni doğmalar yaratmaya hakkı olup olmadığını araştırmayışı gibi kadın da erkeğinin kararlarını ya da buyruklarını eleştirmeyi aklından bile geçirmezdi. Mısır, yün, keçi ya da deri fazlaları nasıl, ne zaman ve kaça satacaklarını birlikte tartışırlardı. Anlaşırlarsa iyiydi ama eğer anlaşmazlarsa erkeğin sözü geçerliydi. Eğer bir süre geçtikten sonra kadının söylediklerinin geçerli olduğu ortaya çıkacak olursa kadın bunu erkeğinin yüzüne vurmazdı. Tıpkı yağmur yağdıracağı yerde her şeyin kuraklıktan mahvolmasına göz yumduğunda dindar kişilerin Tanrı'ya karşı çıkmayışları gibi. Böylece evlilik hiçbir heyecanı olmadan sürüp gider, bu evlilikte bir oyun yazarına oyunun sonunda oyun yazarının hangi sorun üstünde durduğunu hiçbir seyircinin anlayamayacağı ama seyirciler arasında kafası işleyen her kişinin tam 3 saat giydirilmiş kadın ve erkek kuklaların bir hiç uğruna dalaşmalarını izledikten sonra acı bir duyguya kapılacakları, yalnızca ilk perdede salt eğlenmek için oraya gelen insanların kafalarına sokulan saçma sapan sorunları işleyen, neşeli bir evlilik oyunu yazması için ilham verecek hiçbir özel olay yoktur. Başka bir adam için kendi seçtiği bir kız ne denli önemliyse, Celso için de bu kız, özellikle bu kız kendi seçmediği halde o denli önemliydi. Evlilikte alınan tavırlar, duygular, bir cinsin karşı cinse karşı duydukları, zamanın egemen felsefesine, moda olan romanlara, şiirlere ve filmlere göre değişen duygular, bulgulardır. Ne çökmüş ne de yozlaşmış geçerli bir felsefe, tıpkı iyi ve dürüst bir roman gibi egemen olan ekonomik ve toplumsal koşullarda temellenir. Böyle olunca kişi en kısa yolu seçebilir. Evlilik ve cinslerin birbirine karşı olan duygularıyla ilgili olarak insan tavrının yaşantısını çevreleyen ekonomik koşullara dayandığını söyleyebilir. Bu ilişkiler üstünde herhangi bir biçimde dinin çok az bir etkisi vardır. 4. Bölüm. Bir sabah saat 3'te Celso eşyalarını toplayıp Jovel'e doğru yola koyuldu. Kasabaya vardığında Zocalo'daki bir dükkandan 5 centavo değerinde çiğ tütün yaprağı satın aldı. Annesi kasabaya yapacağı yolculuk için kendisine bir toston yarım pezo vermişti. Dükkanın dışında yol kıyısına oturup sigara sarmaya başladı. Dükkanın içinde bir caballero dükkan sahibiyle Monteria Agua Azul'a içinde belgelerin bulunacağı ağır bir zarf gönderme işini konuşuyordu. Birkaç gündür o yöne gidecek bir arriero arıyordu. Arrierolar araba yolu olmayan ülkenin uzaktaki bölgelerine eşya taşıyan eşek sürücüleridir. Anlaşılan o gün Agua Azul'a ya da o yakınlardaki bir yere kervan götüren hiçbir arriero yoktu. Belki 2 ya da 3 ay içinde bir Türk mallarını materyalara götürdüğü zaman zarfı gönderme olanağı bulunabilirdi. Ama bu işin ne bugün ne de 2-3 hafta içinde olmayacağı kesindi. Caballero'nun önemli belgeleri Monteria'ya el verdiğince çabuk göndermesi için biri gerekliydi. Herkes cengel için en azından 10 gün sürecek bir yolculuk yapmaktan çekiniyordu. Jovel'den cengele girmeden önceki son köye tam 6 günlük bir yol vardı. Dinlenmek için gereken günler de eklendiğinde gidiş dönüş insanın tam 40 gününü alıyordu. Kuşkusuz 40 günlük bir ücret isteyecekti. Bu ücret atının ve eşyaları taşıyan eşeklerin kirasıyla daha da artıyordu. Cengelde bitkin düşen bir at ya da eşek olduğu yerde yatar hiçbir şey yemez, hatta ümitsizlikten ölebilir. Bunun yanı sıra herkes yola yalnız çıkmaktan korktuğu için yanına bir de arkadaş istiyordu. Böyle bir istek hiç de mantık dışı değildi. Elbette ki o adamın da bir atı olması gerekliydi ve o da 40 günlük bir ücret isteyecekti. Mektubun üstüne 10 centavoluk bir pul yapıştırıp en yakın mektup kutusuna atmak, sonra da kaçmak kuşkusuz Caballero'nun pek işine yaramayacaktı. Mektup üstünde "No hay correos" yani posta ile iletmek mümkün değildir yazısı ile kendisine geri gelecekti.
"Dinle Don Apollinar," dedi dükkan sahibi, "neden mektubunu bir Çamlıula yerlisiyle göndermiyorsun? Onlara at gerekmez. Sanki bir ruhu izleyen şeytanmışçasına koşarlar. Bir kere de koşmaya başladılar mı hiçbir at onları yakalayamaz."
"İşte bu hiç de fena fikir değil," karşılığını verdi Don Apollinar.
"Uzun boylu düşünmenize hiç gerek yok," dedi dükkan sahibi. "Şurada oturan sigara saran Çamlıula'ya bir sorun. Ben ona kefil olabilirim. Kendisini ve babasını tanırım. İşte Kolkotlu'dur."
Önceleri Selso kabilesindeki öteki insanlar gibi ana dili olan Sotsil dilini konuşurdu yalnız. Ama kahve çiftliklerine gitmeden önce 2 real 25 centavo karşılığında Don Frisiliano'nun değirmeninde çalıştığı zaman İspanyolca öğrenmeye başlamıştı. 4 değişik kabileden gelen yerlilerin çalıştığı ve bunların birbirlerini anlamaları için İspanyolcanın gerektiği kahve çiftliğinde okula gitmemiş bir yerlinin yapabileceği ölçüde İspanyolca öğrenmişti. Ladinoların konuştuklarını işitmişti ama onları anlayacak kadar İspanyolca bildiğini hiç belli etmedi çünkü kendisinden söz ediliyordu. Pueblo'da yaşayan bir yerlinin böyle şeyleri algılaması uzun sürer. Hele kendisi için bir çıkar yaratma fırsatı bulması daha da uzun sürer. Ama kahve finkalarında yalnız yerler değil, kentlerin kenar mahallelerinden gelmiş ve bu çiftliklerde sadece polisten kaçmak için çalışan yırtıcı insanlarla da tanışmış olduğundan Celso düşünme sürecindeki uyuşukluğu yenmeye başlamıştı. Ama bundan büsbütün kurtulamamıştı. Yoksa Don Sixto'nun tuzağına bu kadar kolay düşmez, kendini savunur ve Don Sixto'ya parayı vermediği takdirde gerçekten hapse atılıp atılmayacağını araştırırdı. Hapishaneden korkmak onun kurtulamadığı komplekslerinden biriydi. Durup dururken masum yerlerin toplanıp apar topar hapislere atıldığını ve 5 para ödenmeksizin yol yapımında çalıştırıldıklarını çok görmüştü. Ama kahve çiftliğinde az çok öğrendiği belirli bir durumdan kendisine bir avantaj sağlayacak fırsatı yakalama durumuyla karşı karşıyaydı şimdi. Zorlukla kazandığı deneyler olmasaydı, şimdi hiç düşünmeden ayağa fırlar ve saygıdeğer bir tavırla Don Apollinar'a mektubunu Agua Azul'a götürmek için emirlerine amade olduğunu söylerdi. Ama olduğu yerden hiç kımıldamadı. Çünkü kendisini öne süren birinin aranılan bir kişiden çok daha az değerli olduğunu öğrenmişti. Olduğu yerde sessizce oturup sigarasını sarmaya devam etti. Öylesine masumca hareket ediyordu ki iki caballero taşıyıcıya verilecek ücreti hiç çekinmeden tartışıyorlardı.
"Acaba bu herif günde 2 real için bu işi yapar mı?" diye sordu Don Apollinar.
"İşi aşağı yukarı 30 günde bitirir. Bu da dur bakayım 60 real. Yani 7 posa 50 centavo eder," diye karşılık verdi tüccar.
"Hey, buraya bak Çamlıula," diye bağırdı Don Apollinar.
Celso ayağa kalktı. Ne beklemesi gerektiğini bilmeyen, kıçına bir tekme mi atılacağını, hapse mi gönderileceğini, bir sigara ya da içki mi ikram edileceğini, bedava bir iş mi istenileceğini ya da evinde kaç koyun beslediğinin mi sorulacağını düşünen, hiç beklemediği bir anda bir Ladino tarafından çağrılan, masum bir yerli gibi utangaç ve korkak bir tavırla adamlara yaklaştı. Ömründe ilk kez Celso karşısındakini ustaca aldattı. Don Apollinar'a yaklaşırken takındığı utangaç ve korkak tavır oldukça ustacaydı. Bu pazarlıkta polis şefinin, yani jefe politico'nun, hatta valinin bile hiçbir sözü olmayacağını çok iyi biliyordu. Herhangi bir yetkili hiçbir para ödemeden mektubu Monteria'ya götürmesini buyurabilirdi. Ama eğer uyurken mektup üstünden çalınırsa ya da kuşağının arasından düşüp cengelde kaybolursa ya da ırmakta yüzerken ıslanıp içindekiler bozulursa, yiyeceği ölüm cezası bile içinde önemli belgeler ve banka çekleri olan mektubu geri getirmezdi.
Mektubun yitip gitmesi ya da yağmurda ısınıp mahvolması olanağı çok olduğundan mektubu yerine götürüp götürmediğini, hiçbir ücret almaksızın bu işi zorla yaptığı için mektubu isteyerek yitirdiğini ya da mektubun kazayla kaybolduğunu hiç kimse kanıtlayamazdı. İçinde çok önemli belgeler olan bu mektup çok hayati bir şey olduğu için ancak isteyerek ve güvenle birine teslim edilebilirdi. İşte bu yüzden kendini ele vermemesi ve bu işten bir çıkarı olduğunu belli etmemesi için utangaç bir tavır takınmak zorundaydı. Oturduğu yerde adamları mektup ve onun taşınmasını zordukları üzerine yaptıkları konuşmayı dinlerken Celso kendi kendine bir plan yaptı. Ve bir an sonra bu durumda karşılaştığı şanslı fırsatın Monteria'ya önemli bir mektubu götürmekten öte hiçbir şey olmadığının farkına vardı. İşten bıkmış olmasına ve yeni bir şey bulmak istemesine karşın başlangıçtaki niyeti kahve finkasına dönmekti. Ama kasabada iş bulma acentelerinin bulunmadığını ve kafetarlarda işçiye gerek duyulmadığını öğrenince Monteria'lara gitmenin kendisi için tek çıkar yol olduğunu düşünmüştü. Çok zor bir işti bu, hatta insanı öldürecek bir iş. Ama o ağır işten korkmazdı. Onun kaçındığı şey Monteria'da iş bulmak için masrafa girmekti. İş bulan aracılar 25 ile 50 peso arası bir komisyon istiyordu. Ayrıca iş sözleşmesi için Hukutsin'deki belediye başkanına da bir 25 peso ödemesi gerekiyordu. Yolculuk sırasında yapacağı masrafları da kendi cebinden ödemek zorundaydı. Bütün bunların sonucu olarak iş bulmasının karşılığını 3 ay çalışarak ödeyecekti. İşte şimdi bu umutsuz durumunu düşünürken mektup tam kucağına düşmüştü. Yürüyüşünün parasını çıkartacaktı. Monteria'larda işçiler için devamlı bir talep vardı. Şimdi ne işçi simsarlarına herhangi bir komisyon ne de Hukutsin'le 25 peso vergi parası verecekti. Monteria'da sözleşmesiz çalışacak, böylece istediği zaman evlenmek için yeterli parayı kazandığında işi bırakabilecekti. 5. Bölüm.
''Adın ne senin, muchacho?'' diye sordu Don Apollinar.
''Celso Flores, Asus Ordones Patroncito.''
Don Apollinar dükkan sahibinden öğrenmişti ama yine de sordu.
''Peki nerelisin?''
''Asia Donda Estatutiera.''
''İşte Kolkotlu Patroncito.''
''Bu La Via de Chamula yakınlarında bazı legualardan değil mi?''
''Si senor, Masamenios dos Leos.''
''Bu aşağı yukarı 6 mil demektir.''
''Öyle sanıyorum Patroncito.''
''Monteria'lara giden yolu biliyor musun?''
''Uşu Mahsint'la ırmağın yakınlarındaki herhangi bir Monteria'ya gidebilir misin?''
''Hayır Patroncito.''
Don Apollinar yolu anlatmaya başladı. Tezgahın üstünde duran bir ambalaj kağıdını alıp üstüne bir çizgi çizdi. Celso okuma yazma bilmediğinden Don Apollinar köy ya da küçük kasaba olan yerlere küçük kareler çiziyordu. Daha da ötesi her yer için belirli bir şekil çiziyordu. Örneğin kiliseyi ya da garip bir kayayı, bir ağacı, bir mezarlığı bu yolla anlatıyordu. Böylelikle Celso yolu adam akıllı anlamıştı. Belki de seyahat eden bir tüccarın tren tarifelerini bilmesinden çok daha emindi bu yol. Böylece Don Apollinar büyük cengelin yanı başındaki son köye dek birkaç kez kendisinin de gidip geldiği hayli çetrefil olan yolu kağıdın üstüne çizdi. Bu köyden sonra yolu kağıda çizmek pek öyle kolay değildi. Çünkü bundan sonra yol patika olarak devam ediyordu. Celso'ya tüm söyleyeceği geceyi bu köyde geçirmesi ve orada olanlardan cengeli nasıl geçeceğini öğrenmesiydi. Cengeli geçerken gerek duyacağı bütün yiyeceği yine bu köyde satın almalıydı. Çünkü cengele girdikten sonra hiçbir dükkan, kulübe ya da insana rastlamayacaktı. Cengeli geçmek kişinin hızına göre 9 ya da 12 gün alıyordu.
''İşte Joven, yolun nasıl kıvrıldığını ve seni Agua Azul'a nasıl götüreceğini görüyorsun.'' dedi Don Apollinar. ''Şimdi sana ne vereceğimizi konuşmamız gerek. Yolculuğu aşağı yukarı bir ayda tamamlayabilirsin. Olsa olsa 15 gün gidiş, 15 gün geliş tutar. Her gün için sana 2 real vereceğim. Bu toplam 7 peso 50 centavo eder. Eğer bu işi iyi becerirsen bunun üstüne sana bir de 8 real veririm.''
Celso başını sallamadan, hiçbir şey söylemeden, hatta söylenenleri anladığını belirtecek hiçbir davranışta bulunmadan dinledi. Avantajının nerede ve nasıl olduğunu anladığı zaman bir karşılık verebilirdi. Don Apollinar böyle konuşurken Celso Don Apollinar'dan Don Sixto'ya verdiği paranın hiç olmasa bir kısmını geri alabileceğini düşündü. Ne de olsa Don Apollinar da Don Sixto da Ladino'ydular ve hesaplarını aralarında halledebilirlerdi. Ladinolar arasında iş anlaşmaları ve ekonomik koşullar konusunda hiçbir şey bilmeden Celso eğer bir Ladino öbürü için bir şey yitirdiğinde bunu üçüncü bir Ladino'dan çıkartacağını ve bütün bu karışık işlerin, kavgaların, tartışmaların ve cinayetlerin Ladinoların yaşantılarının en güzel bölümünü doldurduğunu düşündü. Sonuç olarak eğer o, yani Celso Apollinar'dan iyi bir ücret alırsa, Don Apollinar da bu parayı başka bir Ladino'dan çıkartacak ve en sonunda Don Apollinar'ın Celso'ya verdiği para Don Sixto'nun cebinden çıkmış olacaktı. Utangaç, aptal bir suratla Celso cevap verdi.
Consu amable premiso.
İzin verirseniz patron Sida, gidebileceğime inanmıyorum. Gerçekten de çok uzak orası, cengelden korkuyorum. Cengel kadınları kaçıran, karibe olmayan ve kendi dillerini konuşmayan bütün yerlileri öldüren vahşilerle dolu.
Karibeler iyi ve barışsever insanlardır. Senin onlara bir zararın dokunmazsa onların da sana bir kötülüğü olmaz.
Ama onlar yollarından geçen ya da kulübelerine yaklaşan biri olursa zehirli oklar kullanıyorlar.
Bunların hepsi masal, koca karı masalı.
Ama ben yine de korkuyorum diye tekrarladı Celso. Cengelde kaplanlar, pumalar ve zehirli yılanlar var. Benimse kendimi koruyacak hiçbir silahım yok.
Ama senin maçeten var diye karşı çıktı Don Apollinar.
Dipnot, maçete, Güney Amerika'da kamış kesmek için taşınan ve silah olarak da kullanılan kılıca benzer uzun ve ağır bıçak.
Doğru. Var patron Sido diye cevap verdi Celso huzursuzca. Sanki kendisinden balık oltasıyla fil avına çıkmasını istiyorlardı.
Kimi zaman bir maçete iki tabancadan bile daha kullanışlıdır diye söze karıştı dükkan sahibi Celso'yu yatıştırmaya çalışarak.
Kimi zaman kaplan tam insanın üstüne atlayacağı sırada tabanca ateş almaz. O zaman ne olacak?
Bueno, şu anda öyle bir durumda ne yapacağımı bilemem dedi Celso. Önce durumun nasıl olduğunu ve kaplanın büyüklüğünü görmem gerek.
Don Apollinar'la dükkan sahibi delikanlının aptallığı ve masumluğu üstüne kahkahalarla gülüp kendilerini çok daha önemli hissettiler.
İçki içer misin muchacho diye sordu Apollinar.
Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 35.